Ayrım 14 Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 135. Bir gün Gangs Katena'ya birkaç yüz kilometre güneydoğudaki düzlükte bir dizi karstik çöküntüye ulaşarak heyecan içinde geri döndüler. Dipnot karstik çöküntü, kaya ve kayalık arazide bulunan ve içindeki suyun sızıp gitmesiyle oluşan çukur anlamına gelmektedir. Türk yer bilimcileri bu tarz oluşumlara su yutan, obruk, düden gibi çeşitli yerel isimler vermektedir. Tuhaftı dedi Igor, çünkü onları son ana dek göremiyorsun. Gördüğünde ise yaklaşık 10 kilometre çapında ve 2 katı derinlikte yan yana 8 ya da 9'u sıralanmış olarak her biri daha küçük ve daha az derin devasa huniler gibiler. Fantastik olasılıkla termokarstlar ama öyle büyükler ki inanması güç. Dipnot termokarst, karstik alanlarda buzul erimesi sonucunda oluşan çöküntü alanları. Bu kadar uzağı görmek eğlenceli. Hele şu yakın ufuk hikayesinden sonra dedi Sasha. Termokarstlar dedi En. Delmişler ama su bulamamışlardı. Bununla da ilgilenmek gerekecekti. Ne kadar derini kazarlarsa kalsınlar zeminde söz etmeye değecek bir su bulamamışlardı. Bu da onları hala hava ayrıştırıcılarına bağlı kalmaya zorluyordu. Nadia omuzlarını silkti. Hava ayrıştırıcıları oldukça iyiydi. Kendi tonozlarını düşünmek istiyordu. Yeni geliştirilmiş tuğlalar üretilmişti. Nadia duvarların ve çatıların inşası için robotları harekete geçirmişti. Tuğla atölyesi bulundukları düzlükteki vinçlere doğru oyuncak roverlar gibi yuvarlanan küçük robot arabalarla dolmuştu. Vinçler bir bir tuğlaları kaldırıyor ve onları bir başka robot grubunun yaydığı soğuk harcın üzerine yerleştiriyordu. Sistem öyle iyi çalışıyordu ki işlemin tıkandığı nokta tuğla üretimi haline gelmişti. Eğer robotlara daha fazla inancı olsaydı Nadia bu durumdan daha çok hoşnut olacaktı. İyi görünüyorlardı fakat Novi Mir'de robotlarla yaşadığı deneyimler kadını kuşkucu kılmıştı. Eğer her şey kusursuz giderse harikaydılar fakat hiçbir şey asla daima kusursuz gitmezdi. Onları ya her an donak almalarını sağlayacak kadar dikkatli veya bir hatayı binlerce kez yineleyerek ve Maya'nın duygusal yaşamında olduğu gibi küçük bir hatayı bile koca bir falsoya büyüterek inanılmaz aptallık tavırları sergilemelerini sağlayacak kadar denetimsiz kılacak olan karar algoritmalarını programlamak çok zordu. Robotlara ne verirseniz onu alırdınız. En iyileri bile beyinsiz budalalardı. Bir akşam Maya onu alet odasında yakaladı ve özel bir kanala geçmesini istedi. Michel işe yaramıyor diye yakındı. Gerçekten zor bir dönem geçiriyorum ve bana derimi yüzmek ister gibi bakıyor. Güvenebileceğim tek kişi sensin Nadia. Dün Frank'e John'un onun Houston'daki otoritesini kırmaya çabaladığını düşündüğümü ve bunu kimseye söylememesi gerektiğini söyledim. Hemen ertesi gün John bana Frank'le uğraştığını nasıl düşünebildiğimi sordu. Sadece dinleyip sessiz duracak kimse yok. Nadia gözlerini yuvarlayarak başını eğdi. Sonunda dedi ki, üzgünüm Maya, yerini bulamadıkları bir sızıntı için gidip Hiroko'yla konuşmam gerekiyor. Başlığının yüz koruyucusunu hafifçe Maya'nınkilere dokundurdu. Yanaktan bir öpücük simgesi, ortak kanala geçip ayrıldı. Yeterdi artık, Hiroko'yla konuşmak çok daha ilgi çekiciydi. Gerçek dünyadaki gerçek sorunlar üzerine gerçek konuşmalar. Hiroko neredeyse her gün Nadia'nın yardımını istiyor ve Nadia bundan hoşlanıyordu. Çünkü Hiroko oldukça başarılı biriydi ve inişten bu yana Nadia'nın becerilerini takdir edişi bariz bir şekilde artmıştı. Karşılıklı profesyonel saygı dostlukların anası. İşten başka bir şey konuşmamak ne hoştu. Hava geçirmez sızdırmazlar, kilit mekanizmaları, ısı mühendisliği, cam polarizasyonu, çiftlik ve insanlar arasındaki ara bölgeler. Hiroko'nun söyledikleri daima oyunun birkaç adım önündeydi. Bütün bu konular Maya ile yapılan fısıltılı duygusal konferansların Maya'yı kimin sevip kimin sevmediği, Maya'nın şu ve bu hakkında ne hissettiği, o gün kimin onun duygularını incittiği üzerine sonu gelmez oturumlardan sonra sonsuz bir rahatlamaydı. Öf, Nadia'ya Mars bize ne istediğini söyleyecek ve o zaman onu yapmamız gerekecek gibi nasıl karşılayacağını bilemediği şeyler söylemediği sürece Hiroko hiç de tuhaf değildi. Buna nasıl bir yanıt verebilirdiniz ki? Ama Hiroko sadece kocaman gülümsemesiyle gülüyor ve Nadia'nın omuzlarını silkmesi karşısında kahkahalar atıyordu. Gece tartışmaları hala yoğun, ateşli ve samimiydi. Dimitri ve Samantha Regolith'in içine çok kısa bir sürede yaşamını sürdürebilecek genetik mühendislik eseri mikroorganizmalar yerleştirilebileceklerine emindiler. Fakat öncelikle BM'den izin almaları gerekecekti. Nadia bile bu fikri kaygılandırıcı buluyordu. Atölyelerdeki kimyasal mühendislik Samantha'nın teklif ettiği bu tehlikeli yaratma eylemiyle karşılaştırıldığında tuğla yapımı kadar sıradan kalıyordu. Buna rağmen simyacılar da kendilerine göre bir takım sevimli yaratıcılıklar sergiliyordu. Neredeyse her gün karavan parkına yeni madde örnekleriyle geliyorlardı. Sülfürik asit, tonoz harcı için sorel çimentosu, amonyum nitrat patlayıcılar, bir kalsiyum siyanamit rover yakıtı, polisülfit lastik, silikon bazlı hiperasitler, emülsiyon malzemeleri, tuzlardan ayrıştırılmış izleyici elementler içeren bir dizi test tüpü ve geçenlerde de saydam cam. Önceki cam yapımı girişimleri sadece siyah cam ürettiği için bu sonuncusu başarılı bir işti. Demir içeriklerindeki silikat karışımını ayırmak sorunu çözmüştü. Bu yüzden bir akşam karavanın içinde köpükler ve düzensizliklerle kaplı küçük kırılgan cam tabakalarını 17. yüzyıldan kalma bir şey gibi elden ele geçirerek oturdular. İlk bölmeyi gömüp basınçlandırdıklarında Nadia onun içinde başlığını çıkarıp havayı içine çekerek dolaştı. Basınç 450 milibardı. Başlıklar ve karavan parkı ile aynıydı. Oksijen, nitrojen, argon karışımlı ve 15 derece santigratta. Harikaydı. Bölme baş üzerinden 2,5 metre yüksekteki bir girintiye yerleştirilmiş bambu kütüklerle iki kata ayrılmıştı. Parçaları ayrılmış silindirler, altlarında asılı duran neon tüplerle aydınlatılan tatlı yeşil bir tavan oluşturuyordu. Duvarlardan birinde bir delikten üst kata geçiş veren magnezyum ve bambudan yapılmış bir merdiven vardı. Bakmak için yukarı çıktı. Kütüklerin üzerine serilmiş bölünmüş bambu oldukça düz yeşil bir zemin yaratmıştı. Tavan tuğlaydı, yuvarlak ve alçak. Buraya yukarıya yatak odalarını ve banyoyu yerleştireceklerdi. Alt kat salon ve mutfak olacaktı. Maya ve Simon kurtarılan paraşütlerin naylonundan yapılmış duvar süslemelerini çoktan asmışlardı. Pencere yoktu, ışık yalnızca neon lambalardan geliyordu. Nadia bundan hoşlanmadı. Daha şimdiden tasarladığı daha büyük yaşam alanındaki hemen her odada pencere olmasını istiyordu. Ama önce en önemli işler, şu an için bu penceresiz bölmeler yapabileceklerinin en iyisiydi. Ne de olsa karavan parkından sonra büyük bir gelişmeydi. Merdivenlerden inerken elini tuğlara ve harca sürdü. Kaba ama ılıktılar. Arkalarına yerleştirilmiş aygıtlarla ısıtılıyorlardı. Zeminin altında da ısıtma aygıtları vardı. Botları ve çoraplarından kurtulup ayaklarının altındaki sıcak kaba tuğlaların tadını çıkardı. Olağanüstü bir odaydı ve sevimliydi de. Hele onca yolu geçip Mars'a geldikleri, tuğla ve bambudan evler kurdukları düşünülürse. Girit'te Aptera denen bir yerde yıllar önce gördüğü tonozlu yıkıntıları anımsadı. Romalıların yeraltı sarnıçları tonozluydu ve tuğladan yapılmışlardı. Bir tepenin kenarına gömülmüşlerdi. Neredeyse bu bölmelerle aynı büyüklükteydiler. Asıl amaçları bilinmiyordu. Bazıları zeytinyağı depolamak için diyordu. Ama bu aşırı miktarda yağ demek olurdu. Bu tonozlar inşalarından 2000 yıl sonra bile ayaktaydı. Hem de bir deprem ülkesinde. Nadia botlarını yeniden giyerken bunları düşünüp güldü. 2000 yıl sonra ardılları, eğer hala ayaktaysa şüphesiz artık müzeye çevrilmiş olan bu bölmeye girebilirdi. Mars'ta kurulan ilk insan barınağı ve bunu o yapmıştı. Birdenbire geleceğin gözlerini üzerinde hissedip ürperdi. Onlar bir mağaranın içinde sonraki kuşaklara ait arkeologlarının kesinlikle kurcalayacakları bir yaşamı sürdüren kromanyonlardı. Şu anki haline benzeyen insanlar onları merak edeceklerdi. Merak edecek ama asla tam olarak anlayamayacaklardı. Daha fazla zaman geçti, daha çok iş yapıldı. Zaman Nadia için bulanıktı, daima bir şeylerle uğraşıyordu. Kemerli bölmelerin iç inşası karmaşıktı. Robotlar su tesisatı, ısıtma, gaz değişimi, kilitler ve mutfaklar konusunda yardımcı olamıyordu. Nadia'nın ekibi bütün demirbaşlara ve aletlere sahipti. Pantolon ve atletler içinde de çalışabiliyorlardı. Ama yine de inanılmaz uzun bir zaman aldı. İş, iş, iş, her gün. Bir akşam gün batımından az önce Nadia kurt gibi acıkmış, yorgun ama delik deşik olmuş yolda tamamen huzurlu bir şekilde ilerleyerek karavan parkına doğru güçlükle yürüyordu. Aşırı rahattı ama bu günün bitiminde dikkatli olmak gerekmediği anlamına gelmiyordu. Bir akşam önce dikkatsizlik yüzünden eldivenlerinin birinin tersinde bir santimetrelik delik açılmıştı ve soğuk o kadar kötü değildi, neredeyse -50 derece santigrat. Sibirya'nın bazı kış günleriyle kıyaslandığında hiçbir şeydi. Ama düşük hava basıncı orada anında bir kan toplaması oluşturmuştu, sonra donma başlamıştı ve bu da pıhtıyı küçültmüştü şüphesiz. Ama iyileşmesini de zorlaştırmıştı. Her neyse, dikkatli olmanız gerekiyordu. Ama hafif pas rengindeki gün ışığı kayalık araziye eğimli bir şekilde vururken, gün boyunca süren inşaat işinin ardından yorgun kaslara dair çok akıcı bir şeyler vardı. Ve ansızın mutlu olduğunu hissetti. Tam o anda Arkady Phobos'tan aradı ve kadın onu neşeyle yanıtladı. "Kendimi 1947'lerden kalma bir Louis Armstrong solosu gibi hissediyorum."
''Niye 1947?'' diye sordu Arkady.
''Şey, bu onun tınısının en mutlu olduğu yıldı. Yaşamının büyük bölümü boyunca onun tınısında keskin ve gerçekten de güzel bir şeyler vardı. Ama bu 1947'de daha da güzeldi. Çünkü içinde rahatlamış akıcı bir neşe vardı. Bu tınıyı o yıldan daha önce ya da daha sonra duyamazsın.''
''Anladığım kadarıyla onun için iyi bir yılmış.''
''Evet, büyüleyici bir yıl.'' Korkunç Big Band'lerde geçen 20 yılın ardından gençken yönettiği Hot Five benzeri küçük bir gruba katıldı. Ve işte eski şarkılar, hatta bazı eski yüzler, her şey ilk seferden daha iyiydi. Kayıt teknolojisi, para, dinleyiciler, topluluk, kendi gücü, gençlik pınarını bulmuş gibiydi.
''Birkaç kayıt göndermen gerekecek,'' dedi Arkady. Şarkı söylemeye çalıştı. ''Sana sevgimden başka bir şey veremem bebeğim.''
Phobos neredeyse ufkun ötesindeydi ve adam selam demek için aramıştı. ''Yani bu senin 1947'n'' dedi ayrılmadan önce. Nadia aletlerini bir kenara bırakırken şarkıyı düzgün bir şekilde söyledi. Arkady'nin söylediğinin doğru olduğunu anladı. Onun başına da Armstrong'a 1947'de olana benzer bir şey gelmişti. Çünkü bu berbat koşullar bir yana, Sibirya'daki gençlik yılları gerçekten de yaşamının en mutlu yılları olmuştu. Sonra 20 yıl boyunca kozmonotların, bürokrasinin, simülasyonların, oda içi yaşamın Big Band'ine katlanmıştı. Sırf buraya gelmek için. Şimdi aniden yine dışarıdaydı. Elleriyle bir şeyler inşa ediyor, ağır makineleri işletiyor, günde 100 kere çeşitli sorunları çözüyordu. Sibirya gibi ama daha iyi. Saçmanın dönüşü gibiydi. Bu yüzden Hiroko gelip de "Nadia, bu İngiliz anahtarı kesinlikle bu konumda donup kaldı." dediğinde onu şarkıyla yanıtladı. "Bu hakkında düşündüğüm tek şey bebeğim." Anahtarı alıp bir çekiç gibi masaya vurdu, Hiroko'ya açıldığını göstermek için kadranlarla oynadı ve kadının yüzündeki ifadeye bakarak kahkahalar attı. "Mühendis çözümü," diye açıkladı. Hiroko'nun ne kadar komik olduğunu, sahip oldukları ekosistemlerin tümünü kafasında taşıdığını ama bir çiviyi bile doğru dürüst çakamadığını düşünüp şarkıyı mırıldanarak kilitten içeri girdi. Gece Sax'la günün işlerini konuştu. Spencer'la cam üzerine konuştu. Konuşmanın ortasında ranzasına atlayıp başını yastığına gömdü. Kendisini tamamen rahatlamış hissederek yaramazlık yokun görkemli final bölümü eşliğinde uykuya daldı. Fakat zaman geçerken her şey değişir. Hiçbir şey değişmeden kalmaz. Taşlar bile, hatta mutluluk bile. "Daha şimdiden 170 LS olduğunu fark ettin mi?" dedi Filiz bir gece. "LS 7'de inmemiş miydik?" Yani yarım Mars yılı boyunca Mars'taydılar. Filiz gezegen bilimcilerce hazırlanan takvimi kullanıyordu. Koloniciler arasındaki kullanımı Terra sisteminden daha yaygın bir hale geliyordu.
Mars yılı 668.6 yerel gün uzunluğundaydı ve bu uzun yılın neresinde olduklarını söylemek LS takviminin işiydi. Bu sistemle Güneş'le Mars arasındaki çizgi kuzey ilkbahar ılımında 0 derece olarak belirleniyor ve ardından yıl 360 dereceye bölünüyordu. Yani LS eşittir 0 ile 90 derece kuzey baharı, 90 ile 180 derece kuzey yazı, 180 ile 270 derece sonbahar ve 270 ile 360 derece ya da yine 0 derece kış oluyordu. Bu basit durum Mars yörüngesinin Terra standartlarına göre aşırı olan dış merkezliliği yüzünden karmaşıklaşıyordu. Çünkü Mars günberi noktasında Güneş'e gün ötesinde olduğundan yaklaşık 43 milyon kilometre daha yakındı. Bu yüzden %45 daha çok gün ışığı alıyordu. Bu dalgalanma Güneş ve Kuzey mevsimlerini oldukça eşitsiz kılmaktaydı. Günberi her yıl LS eşittir 250 derecede Güney Baharı'nın sonlarında geliyordu. Bu yüzden Güney Baharları ve yazları en yüksek derecelerde 30 derece daha yükseğe ulaşarak Kuzey Baharları ve yazlarından daha sıcak oluyordu. Güney güz ve kışları ise gün öteye yaklaştıkça artan şekilde daha soğuktu. Öylesine soğuktu ki Güney Kutup başlığı daha çok karbondioksitken Kuzey başlığı daha çok su buzuydu. Yani güney aşırılıklar yarı küresiyken kuzey ortalamalar yarı küresiydi. Yörüngesel dış merkezlik dikkat çekici bir şeye daha yol açıyordu. Gezegenler güneşe yaklaştıkça daha hızlı hareket eder. Yani günberiye yakın mevsimler gün öteye yakın olanlardan daha kısadır. Mars'ın kuzey sonbaharı 143 gündür. Kuzey ilkbaharı ise 194. İlkbahar sonbahardan 51 gün daha uzundur. Bazıları sadece bunun bile kuzeye yerleşme nedeni olabileceğini öne sürüyordu. Ama her durumda kuzeydeydiler ve yaz geçmişti. Günler her gün biraz daha kısaldı ve çalışma sürdü. Üssün çevresindeki alan giderek daha da karıştı. Yüzey birbirini kesen tekerlek izleriyle daha da kaplandı. Çernobil'e beton bir yol döşemişlerdi ve üssün kendisi artık o kadar büyümüştü ki karavan parkından ufka doğru dört yönde uzanıyordu. Simyacılar Mahallesi ve Çernobil yolu doğuya, kalıcı yaşam alanı kuzeye, depolama alanı ve çiftlik batıya ve biyotıp merkezi ise güneye doğru. Sonunda herkes kalıcı yaşam alanındaki tamamlanmış bölmelerine taşınmıştı. Gece konuşmaları orada karavan parkındakilere göre kısalıp rutinleşti. Günler birbiri ardına geçerken Nadia yardım çağrısı almaz oldu. Artık çok az gördüğü bir takım insanlar vardı. Laboratuvarındaki biyotıp ekibi, Phyllis'in araştırma birimi, hatta Anne. Bir gece Anne yatağını Nadia'nınkinin yanına çekti ve onu güneybatıda 130 kilometre kadar uzaktaki Hebes Çazma'ya bir geziye davet etti. Belli ki Anne ona üst alanının dışındaki bir şeyi göstermek istiyordu ama Nadia geri çevirdi. ''Yapacak çok işim var biliyorsun.'' Anne'in hayal kırıklığını görerek ekledi. Belki gelecek geziye. Sonra bölmelerin içlerindeki ve yeni kanadın dış kısmındaki işlere devam. Arkady dört bölmeler dizisinin ilkinin kare şeklinde düzenlenmesini önermişti ve Nadia öyle yapacaktı. Arkady'nin belirttiği gibi karenin çevirdiği alanı sonra bir çatıyla kapatmak olasıydı. Şu magnezyum kirişler orada işe yarayacak dedi Nadia. Bir de daha güçlü cam paneller yapabilseydik. Anne ve ekibi Hebes'ten döndüğünde karenin iki yanını bitirmişlerdi. 12 bölmenin tamamı yapılmıştı. Herkes o akşamı getirdikleri video kasetleri seyrederek geçirdi. Kasetlerde gezi roverları kayalık düzlükler boyunca sarsıla sarsıla giderken görünüyordu. Ardından ötelerde bütün ekran boyunca sanki dünyanın ucuna yaklaşıyorlarmış gibi uzanan bir çatlak beliriyordu. Tuhaf, küçük birkaç metre yüksekliğinde kayalıklar sonunda roverları durdurdu ve dışarı çıkan bir araştırmacı başlık kamerasını açıp yürürken görüntüler sarsılıyordu. Sonra ani bir şekilde tam kenardan görüntüye bir şey girdi. Kavranılması çok zor olan Ganges Catena'nın karstik çöküntülerinden çok daha büyük olan bir kanyonun 180 derecelik panla yapılmış bir çekimi. Yarığın diğer yanının yamaçları uzak ufukta zar zor görülebiliyordu. Aslında her yanda yamaçlar görüyorlardı. Çünkü Hebes neredeyse kapalı bir yarıktı. Yaklaşık 200 kilometre uzunlukta ve 100 metre boyunda batık bir elipsti. Enin topluluğu kuzey kenarına öğleden sonra ulaşmıştı ve yamacın doğudaki eğimi açıkça görünüyordu. Gün batımı ışığına boğulmuştu. Batıya doğru yamaç sadece loş, koyu bir karaltıydı. Yarığın zemini merkezinde bir çöküntüyle birlikte genel olarak düzdü. "Eğer yarığın üzerinde bir kubbe yüzdürebilirsiniz," dedi. "En hoş, büyük bir ortamınız olur." "Mucizevi kubbelerden söz ediyorsun En," dedi Sax. "Bu neredeyse 10.000 kilometre kare eder."
"Yani büyükçe bir ortam oluşturursunuz, sonra da gezegenin geri kalanına boş verebilirsiniz."
"Kubbenin ağırlığı kamyon yamaçlarını çökertecektir."
"Bu yüzden yüzdürmeniz gerekir," dedim.
Saksı acı başını salladı.
"Söylediğim şey sizin şu uzay asansöründen daha tuhaf değil."
"Ben tam bu videoyu çektiğiniz yerde bir ev istiyorum," diye konuşmayı böldü Nadia. "Ne manzara?"
"Şu Tarsis volkanlarından birine tırmanıncaya dek bekle," dedi En incinmiş bir halde. "Manzarayı o zaman görürsün."
Artık sürekli bu türden küçük ağız dalaşları vardı. Bütün bunlar Nadia'ya tatsız bir biçimde Ares'teki son ayları anımsatıyordu.
14. ayının sonu. Sayfa 145.